Ayrım 9.
Sayfa 86. Çağcılığın eleştirilmesidir bu kitabın özü. Çağcıl bilimlerin, çağcıl sanatların eleştirilmesidir. Çağcıl siyasa bile girer bunun içine. Arada bunların tam karşıtı, olabildiğince az çağcıl bir örnek, soylu, olumlayıcı bir örnek de verilmektedir. Bu sonuncu yönden kitap bir gentil homolar okuludur. Bu kavramın hiç bu denli kökten, özlü anlamda alınmamıştır. Ona yalnızca dayanmak için bile insanda yürek olmalı, korku nedir öğrenmemiş olmalı insan. Çağımızın övündüğü nesi varsa, hepsi de bu örnekle bir çelişme olarak, neredeyse görgü kıtlığı olarak duyulmaktadır. Örneğin şu ünlü nesnellik, şu herkesin acısını paylaşmak, şu yabancı beğeniyle kul köre olan petit faits, önünde yerlere kapanan tarihsel anlayış, şu bilimsellik. Bu kitabın zerdüştü, hemen izlediği düşünülürse, nasıl bir perhiz düzeninden doğduğu belki anlaşılır. Korkunç bir zorlamayla uzağa bakmaya alışıp şımarmış göz. Çardan da uzak görüşlüdür Zerdüş. Burada en yakınları, çağı, çevremizdekileri görmeye zorlanmıştır. Kitabın tüm parçalarında, özellikle biçiminde Zerdüş'ü olanaklı kılan işgüdülerden isteyerek bir uzaklaşma göze çarpar. Biçimde, niyette, susma sanatının bir inceleyiş ön planına geçmiştir. Psikolojide bile bile sertlikle, katı yüreklilikle kullanılmıştır. Bir tek gönül alıcı söz yoktur koca kitapta. Hepsi dinlenmedir bunların. İnsan öyle Zerdüş gibi avuç dolusu iyilik saçtıktan sonra kim bilir nasıl bir dinlenme zorunludur ona. Tanrı bilimci ağzıyla konuşursak, iyi dinleyin, her zaman Tanrı bilimci gibi konuşmam. Günlük işini bitirince yılan kılığında, bilgi ağacının altında yatan Tanrı'nın kendisiydi. Tanrılığın yorgunluğunu böyle çıkarırdı. Pek güzel yapmıştı her şeyi. Tanrı'nın 7 günde bir aylaklığıdır şeytan. Başkası değil. Törenin soykütüğü. Bir tartışma yazısı. Bu soykütüğü 3 incelemeden kurulmuştur. Hepsi de şaşırtma sanacı, amacı ve anlatım bakımından şimdiye dek yazılanların en ürküncüdür. Bilindiği gibi Dionysos karanlıklar tanrısıdır hem de. Her birinde yanıltmayı amaçlayan soğuk, bilimsel, giderek alaycı, bile bile gösterişçi, bile bile oyalayan bir başka başlangıç. Gitgide tedirginlik artar, tek tük şimşekler, hiç hoşa gitmeyecek doğrular duyulur, uzaklardan boğuk gürlemelerle. Sonunda bir tempo forese'ye varılır, yabanıl tempo. Korkunç bir gerilimle ileriye atılır her şey. Her birinin bitiminde, hepten ürkünç patlamalarla yeni bir doğru belirir kalın bulutlar arasından. İlk incelemedeki doğru Hristiyanlığın psikolojisidir. Hristiyanlık hınç duygusundan, o ruhtan doğmuştur. Sanıldığı gibi kutsal ruhtan değil. Bir karşı devinimdir aslında. Soylu değerlerin egemenliğine karşı büyük bir ayaklanma. İkincil incelemede bulunçun psikolojisi vardır. Sanıldığı gibi insanın içindeki tanrı sesi değil. Dışa doğru boşalamayınca gerilere yönelen kan dökme işgüdüsü. Kan dökücülük ilk kez burada, ekinin en eski, en zorunlu temellerinden birisi olarak aydınlığa çıkıyor. Şu sorunun yanıtını veriyor 3. inceleme. Çilecilik, rahiplik ülküsü aslında zararlı mı zararlı bir ülkü? Bir bitiş istemi, bir dekadans ülküsü iken nasıl olup da böylesine sınırsız bir güç kazanmıştır? Yanıt, sanıldığı gibi Tanrı papazların arkasında olduğu için değil, yalnızca födömi, daha iyisi olmadığı için yokluktan. Şimdiye dek biricik ülkü o olduğu için, yarışanı olmadığı için. Çünkü hiçbir şey istememektense hiçliği istemeyi yeğe tutar insan. Her şeyden önce Zerdüş gelinceye dek bir karşı ülkü eksikti. Beni anladınız. Bir psikoloğun tüm değerlerine yenilenme işi için başlıca üç hazırlığı. Rahibin psikolojisi ilk olarak bu kitapta bulunur. Putların batışı. Nasıl felsefe yapılır çekiçle? 150 sayfa bile tutmaz bu yazı. Sesi şen ve uğursuz tınlar, gülen bir cindir. Öyle kısa zamanda yazılmıştır ki kaç günde olduğunu söylemeye utanırım. Öbür kitaplardan apayrıdır o. Daha özlüsü, daha bağımsızı, daha yıkıcısı, daha hayını yazılmamıştır hiç. Gözlerimin önünde her şeyin nasıl baş aşağı durduğunu şöyle kabataslak anlayabilmek için bu kitabı okumaya girişilmelidir. Başlığındaki put sözcüğü şimdiye dek doğru dedikleri şeydir düpedüz. Putların batışı açıkçası eski doğruların sonu geldi demektir. Bir tek gerçek, bir tek ülkü yoktur ki bu yazıda değinilmiş olmasın. Değinmek, amma da saygılı edepli bir söz. Ölümsüz putlar değil burada yalnız. En gençleri, dolayısıyla yanlışlıktan en çok beli bükülmüş olanları da. Örneğin, çağcıl düşünceler. Ağaçlar arasında büyük bir yeldir esen. Yemişler, doğrular dökülmektedir her yanda. Pek bereketli bir güzün har vurup harman savunmasıdır bu. Doğrulara çarpıp sendeler insan. Üstüne basıp ezer kimini de. Öylesine sebildirler. İnsanın eline aldıklarına gelince artık aralarında şüpheli bir şey yoktur. Kesinlemedir hepsi. Doğrunun mihenk taşını ilk ben tutuyorum elimde. Ben karar verebilirim ancak. Sanki içimde ikinci bir bilinç büyüyüp gelişmiş, sanki istem şimdiye dek üzerinde aşağıya yuvarlandığı bayırı aydınlatmak istercesine bir ışık yakmış içimde. Bayır, doğruya giden yol koymuşlardı bunun adını. O karanlık çaba denen şeye artık paydos. Doğru yolun en azından farkında olan o iyi insanın kendisiydi. Şaka bir yana doğru yolu, yokuş yukarı giden yolu benden önce kimse bilmiyordu. Ekin üstüne umutlar, ödevler, oraya götürecek yollar ancak benimle başladı yeni baştan. Ben onların muştucusuyum. Bir yazgıyım bu yüzdendi. Söz konusu yapıtı bitirir bitirmez, bir gün bile geçirmeden hemen o dev ödevime, değerleri yenileme işine giriştim. Hiçbir şeye benzemeyen yüce bir gurur içerisindeydim. Her an ölümsüzlüğümü kesin olarak biliyor ve tunç levhalara bir yazgı şaşmazlığıyla birbiri ardınca imleri kazıyordum. 3 Eylül 1888'de ön söz yazıldı. Sabahleyin onu yazdıktan sonra açık havaya çıktığımda Ober Engadin'de bana gösterdiği en güzel gün vardı karşımda. Dupduru, alev alev renkler içinde tüm karşıtlıkları, güneyle buz arasındaki tüm geçişleri bir araya getiren bir gün. Ancak 20 Eylül'de ayrılabildim Sils Maria'dan. Seller alıkoymuştu beni. Sonunda tek konuğu ben kalmıştım o işsiz yerin. Minnetimin karşılığı olarak ölümsüz bir at bağışlayacağım oraya. Olaylarla dolu bir yolculuktan sonra, üstelik gece geç vakit vardığım seller basmış komoda bir de ölüm tehlikesi atlatarak 21. günü öğleden sonra benim denenmiş yerime, bundan böyle kalacağım Torino'ya geldim. İlkbaharda oturduğum aynı evi, Via Carlo Alberto VI, Vittorio Emanuele'nin doğduğu o koca Piazza Carignano'nun karşısında Piazza Carlo Alberti'ye ve daha uzaklardaki tepeliklere bakan evi tuttum gene. Bir an bile duraklayıp oyalanmadan hemen çalışmaya oturdum. Yapıtın 1/4 kalmıştı daha tamamlanacak. 30 Eylül günü Büyük Yengi, 7. gün, bir tanrının gezinişi Po kıyısında. Aynı gün putların batışına ön sözü de yazdım. Bu kitabın provalarını düzeltmek benim için dinlenme oldu Eylül ayında. Ben böyle bir güz yaşamadım hiç. Yeryüzünde böyle bir şey olabileceğini sanmazdım. Sonsuza dek uzanan bir Claudio Loren her günü aynı ölçüsüz yetkinlikte. Wagner olayı, bir çalgıcı sorunu. Bu yazının hakkını verebilmek için insan musikinin yazgısını kanayan bir yara gibi içinde duyup o acıyı çekmelidir. Neden acı çekiyorum musikinin yazgısını duyduğumda? Musikinin dünyayı arıtıcı, olumlayıcı yanını yitirmiş olmamdan. Artık Dionysos'un flütü değil, bir dekadans musikisi olmasından. Ama insan musikinin davasını öz davası gibi, kendi çektiği acılarmış gibi duyunca da biraz çokça hatır gönül gözeten, aşırı derecede yumuşak bir yazı bulur onu. Böyle durumlarda keyfini bozmamak, kendi kendisiyle de kızmadan alay etmek, ridendo dissere severum, verum dissere, acı doğruyu gülerek söylemek. Her türlü sertliği haklı gösterse bile insanlığın ta kendisidir. İstesem eski bir topçu olarak Wagner'e karşı ağır bataryalarımı da sürebilirdim. Bundan şüpheniz olmasın. Bu işte kesin sonucu alacak her şeyi kendime sakladım. Wagner'i severdim. Hem benim ödevimin anlamına, tuttuğum yola uygun düşeni, daha seçkin, bilinmeyen birine saldırmaktır. Musikinin o kakliestrosuna varıncaya dek. Maskesini düşüreceğim daha nice bilinmeyenler var. Daha da önemlisi, düşünce işlerinde gitgide uyuşuklaşan, iş güdüce yoksullaşan, gitgide dürüstleşen Alman ulusuna saldırmaktır. Karşıtlarla besleniyorlar artık. Ne bulurlarsa yiyorlar. İster inanç olsun, ister bilimsel düşünce, ister Hristiyanca sevgi olsun, ister Yahudi düşmanlığı, ister güç istemi, devlet olma istemi, ister Evangel de Humbles, küçük insanların İncili. Hepsini yutuyorlar mide fesatına uğramaksızın. Hem de öyle bir iştahla ki insanın kıskanası geliyor. Karşıtlar arasında bu ne yan tutmazlık, bu ne midesizlik, çıkar gözetmezlik. Alman damağının bu hak tanırlığı, her şeye eşit haklar tanıması, her şeyden bir tad alması. Hiç şüphe yok, ülkücüdür Almanlar. Almanya'ya son gidişimde Alman beğenisini Wagner'le Sakingen borazancısına eşit haklar tanımaya uğraşır buldum. Leipzig'te en gerçek, en Alman sözcüğün anlamında Alman, yoksa o yalnızca yurtlardan değil, musikicilerden birinin, Usta Henrik Schütz'ün onuruna, bir Litz derneği kurduklarını gözlerimle gördüm. O sinsi klise müzikisini geliştirip yaymaktı amaç. Hiç şüphe yok ülkücüdür Almanlar. Ama burada kabalaşmaktan ve Almanların yüzüne karşı birkaç acı gerçeği söylemekten kimse alıkoyamaz beni. Ben de söylemesem kim söyleyecek? Onların tarih konularındaki sıkılmazlıklarından söz açacağım. Alman tarihçilerinde ekinin gidişini, değerlerini görmek için gerekli o büyük bakışın hepten yitip gitmesi, topunun birden siyasa ya da kilise sortayları olması değildir yalnız. O büyük bakışı aforoz edenler de kendileridir. İnsanın yalnızca Alman olması, o ırktan olması yeter. Tarih konusunda değer diye, değersizlik diye ne varsa hepsinin üstüne son sözü söyleyebilir, kesinlikle belirtir onları. Alman olmak bir kanıttır. Almanya, Almanya her şeyin üstünde. Bu bir ilkedir. Tarihteki törel dünya düzenidir Cermenler. Roma İmparatorluğu karşısında özgürlüğü ayakta tutanlar, 18. yüzyıl karşısında da töreyi, kesin buyruğu yeniden diriltenler. Alman devletine özgü bir tarih yazıcılığı vardır korkarım. Yahudi düşmanına özgü olanı bile vardır. Ayrıca saray tarih yazıcılığı vardır. Ve Bay von Tretzke'nin yüzünü kızartmaz hiç. Geçenlerde ahmakça bir yargı, neyse ki bu arada rahmetlik olan Suab estetikçisi Wischner'in bir cümlesi, tüm Alman gazetelerinde bir boy gözüktü. Her Almanın evet demesi gereken bir doğruydu bu. Uyanış çağı ile yenilenme, reformasyon çağı, ancak ikisi bir arada bir bütün yaparlar. estetik yeniden doğuş ve törel yeniden doğuş. Böyle cümleleri duyunca sabrım taşıyor. Almanların yüzüne tüm kabahatlerini birer birer vurmak geliyor içimden. Bir görev duyuyorum bunu giderek. 400 yıldır ekine karşı işlenen en büyük cürümlerin sorumlusudur onlar. Nedeni de hiç değişmez. O iliklerine işlemiş gerçek korkusu. Ki doğrudan korkudur aynı zamanda. O işgüdü edindikleri ikiyüzlülük, ülkücülük, büyük çağların sonuncusu, uyanış çağı Almanlar yüzünden anlamını yitirdi. O hasadı yapamadı Avrupa. Hem de daha yüksek bir değerler düzeni, soylu, yaşamı olumlayan, geleceğin güvencesi olan değerler, karşı değerlerin yuvalandıkları yerde, oralarda oturanların işgüdülerine işleyinceye kadar üstün gelmişken. Luther, o Tanrı'nın belası keşiş, kiliseyi, bin kez beteri, Hristiyanlığı, tam yenildikleri anda ayağa kaldırdı. Hristiyanlığı, yaşama isteminin din kılığına girmiş yatsımasını. Luther, bu akıl almaz keşiş, akıl almazlığı yüzünden kiliseye saldırdı ve dolayısıyla onu ayağa kaldırdı yeniden. Katolikler Luther adına şenlikler kutsalsalar, oyunlar düşseler yeridir. Luther ve törel yeniden doğuş. Tüm psikolojinin canı cehennemi. Hiç şüphe yok ülkücüdür Almanlar. İnsanlık iki sefer korkunç bir yüreklilikle kendini aşarak, özü sözü bir, anlamı belli, %100 bilimsel bir düşünce düzenine vardığında, Almanlar eski ülkeye giden dolan başlı yollar, doğruyla ülke arasında bir uzlaşma bulmayı başardılar. Bilimi yatsımalarını, yalanlarını bir kitaba uydurdular aslında. Leibniz ve Kant, düşünce dürüstlüğü alanında Avrupa'ya en büyük iki köstek. En sonunda iki dekadans yüzyılı arasındaki köprü üzerinde yeryüzünü yönetmek amacıyla Avrupa'yı birleştirebilecek güçte deha ve istem dolu bir force majeure, üstün güç belirdiğinde Almanlar özgürlük savaşlarıyla Napolyon'un varoluşundaki mucizelik anlamdan yoksun bıraktılar Avrupa'yı. Ne olmuşsa, bugün ne varsa onların suçudur hep. Hastalıkların, saçmalıkların ekinde en zararlı olanı, ulusalcılık, Avrupa'yı hasta eden bu nevroz nasyonali. Ulusal nevroz. Avrupa'da artık sürüp gidecek bu küçük devletler, bu küçük siyasa. Anlamından, sağduyusundan yoksun bıraktılar Avrupa'yı. Onu bir çıkmaza soktular. Buradan çıkacak bir yol bilen var mı benden başka? Ulusları yeniden birbirine bağlayacak büyüklükte bir ödev. Hepsi bir yana, kuşkumu neden açığa vurmayayım? Almanlar benim durumumda da bu dev yazgıdan bir fare doğurtmak için ellerinden geleni ard arda koymayacaklardır. Atlarını kötüye çıkardılar benim yüzümden şimdiye dek. İleride de adam olacaklarından şüpheliyim. Ah burada kötü bir falcı olmayı ne kadar isterdim. Benim doğal okuyucularım, dinleyicilerim daha şimdiden Ruslar, İskandinavlar ve Fransızlardır. Gitgide artacak mı onların sayısı? Almanlar bilgi tarihine baştan başa şüpheli atlarla geçmişlerdir. Bilmeyerek olmuş kalpazanlar çıkarmışlardır yalnız. Bu deyim Kant'la Leibniz'e olduğu gibi Fichte'ye, Schelling'e, Schopenhauer'a, Hegel'e, Schleiermacher'e de uygundur. Perdeleyicidir hepsi de, başka bir şey değil. Düşünce tarihindeki ilk dürüst düşünürün, doğruyu 4000 yıllık kalpazanlıktan ötürü yargılayan düşünürün, kendileriyle yan yana Alman düşüncesine sokulması şerefini hiçbir zaman elde etmemelidir onlar. Alman düşüncesi ağır havadır benim için. Psikoloji konusunda artık işgüdü olmuş pisliklerini her sözleriyle, her davranışlarıyla açığa vururlar. Bunun yakınında zor soluk alırım. 17. yüzyılda Fransızların geçtiği o amansız öz sınavından geçmemişlerdir hiç. Bir La Rochefort, bir Descartes, önde gelen Almanlardan 100 kez daha dürüsttür. Almanlardan bugüne dek bir tek psikolog çıkmamıştır. Ama psikoloji neredeyse ölçüdür bu ırkın temizliği ya da pisliği için. İnsan daha temiz bile değilken derinliği nasıl olur? Kadın gibidir Alman. Bir türlü bulamazsın dibini. Yoktur da ondan. Hepsi bu. Ama sığ bile olmaya yetmez bunların hepsi. Almanya'da derin dedikleri şey, demin sözünü ettiğim o kendi kendilerine karşı içgüdü pisliğinden başka bir şey değildir. Kendi kendilerini bir türlü oldukları gibi görmek istemezler. Yoksa Alman sözcüğünü bu psikolojik sapıtmaya uluslararası bir karşılık olarak önersem mi? Örneğin bu anda Alman imparatoru Afrika'daki köleleri kurtarmayı kendisine bir Hristiyanlık ödevi sayıyor. Biz öbür Avrupalılar buna düpedüz Almanlık deriz kendi aramızda. Derinliği olan bir tek kitap çıkmış mıdır Almanlardan? Bir kitapta derin olan nedir? Onlarda bu kavram bile yoktur. Kant'ı derin sayan bilginlere rastladım. Korkarım Prusya Sarayı'nda Bay von Treitschke'yi derin sayıyorlar. Alman profesörleri de şu da geldi başıma. Bir yeri gelip de Stendhal'ı derin psikolog olarak övdüğümde bana hecelettiler adını. Neden sonuna dek gitmeyeyim? Baştan her şey açık olsun isterim. Göz koyduğum şeylerden biri de Almanların en üstün hor görücüsü olmaktır. Alman kişine karşı güvensizliğimi daha 26'lı yaşlarda dile getirdim. 3. Çağ Dışı Yazı 6. Bölümde. Almanlar çekilmez şeylerdir benim için. Tüm içgüdülerime aykırı gelen bir tür insan düşündüğümde ortaya hep bir Alman çıkar. Bir insanın ciğerini okurken en önce baktığım şey, onda uzaklık duygusu olup olmadığı, insanla insan arasında kat, değer, sıra ayrımı gözetip gözetmediği, seçip seçmediğidir. Bununla gentle home'dur insanoğlu. Başka türlü ne ederse etsin, en geniş yürekli, yumuşak başlı ayak takım içindedir yeri. Ama ayak takımıdır Almanlar. Ah öylesine yumuşak başlıdırlar ki, onlarla düşüp kalkmakla kendisini aşağılatmış olur kişi. Aynı düzeye indirir Alman. Birkaç sanatçıyı da, en başta da Richard Wagner'le alışverişimi bir yana bırakırsam, tek iyi saat geçirmemişimdir Almanları. Diyelim ki bin yılların en derin düşünürü Almanlar içinden çıktı. Kapitol'ün kurtarıcıları cinsinden biri, kendi çirkin ruhunun da en az o denli önemli olduğunu sanıverirdi. Bu ırka dayanamıyorum. Kişi onların içinde hep kötü çevrededir. Ayrımları sezecek parmak yoktur onlarda. Ne yazık, bir ayrımım bende. Ayaklarında incelik yoktur, yürümesini bile beceremezler. Zaten ayak ne gezer Almanlarda? Bacakları vardır yalnızca onların. Almanlar ne denli bayağı olduklarını hiç mi hiç bilmezler. Ama bayağılığın son perdesidir bu. Yalnızca birer Alman olmalarından bile utanmazlar. Her konuşmaya karışırlar. Son söz kendilerindedir sanırlar. Korkarım benim üstüme bile son sözü söylemişlerdir. Yaşamın baştan başa bu cümlelerin en kesin kanıtıdır. Orada bana karşı düşünceli, ince bir davranışın izini aramam boşunadır. Gördümse Yahudilerden gördüm bunu ama Almanlardan hiçbir zaman. Böyledir benim huyum. Herkese karşı yumuşak davranırım. İyiliğini isterim herkesin. Ayrı gayrı gözetmemeye hakkım vardır benim. Ama gözlerimin açık olmasına da engel değildir bu. Kimseyi ayrı tutmam. Hele dostlarım hiç mi hiç. Umarım onlara karşı insanca davranmama bir zararı dokunmamıştır bunun. 4-5 şey vardır. Kendime hep onur sorunuru yapmışımdır.